Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 10 Ekim 2017 Salı günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Türkiye-Amerika ilişkileri gergin. Vize kararı, karşılıklı vize başvurularını askıya alma kararı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir konsolosluk çalışanının tutuklanması, bazı vatandaşların da tutuklu olduğu belirtiliyor. Bunun ardından gerilim yüksek, karşılıklı açıklamalar var. Türk-Amerikan ilişkileri geçtiğimiz 10 yıllar içerisinde pek çok kriz ve badire atlattı. Şimdi bunun neresindeyiz? Geri adım atılacak mı? Kim atacak? Nasıl olacak? Biraz buna bakacağız programın ikinci bölümünde. Ankara kulislerini yıllardır yakından takip eden gazeteci yazar Metehan Demir'e bağlanacağız. Ve bu krizin derinliğini anlamaya çalışacağız. Nereye gittiğini anlamaya çalışacağız birlikte. Bunun dışında başlıklarımız var. Suriye'den, Amerika-Rusya ilişkilerinden, Türkiye-Rusya ilişkilerinden, Asya'dan, Latin Amerika'dan haber özetlerim olacak programın ilk bölümünde sizler için. Bizleri 106.4 İstanbul Bursa, 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, pop-up'tan oradaki ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Amerika-Türkiye arasında vize yasağı kapışması. Amerikan Büyükelçisi John Bass, vize başvurularının askıya alındığını Amerikalılar Büyükelçilik aracılığıyla duyurmuşlardı. Geçen hafta da John Bass bir basın toplantısı düzenlemişti. John Bass dün akşam saatlerinde bir açıklama daha yaptı, ikinci bir açıklama daha yaptı. Niçin böyle bir böyle bir uygulamaya gittikleri, yani yeni vize gözden geçirmelerinin, başvurularının askıya almalarının ne anlama geldiğini izah etmek için bir açıklama yaptı John Bass. Dedi ki, Türkiye'deki dostlarımız ve ortaklarımıza, Amerikan hükümetinin, büyükelçiliğimiz ve Türkiye'deki konsolosluklarımızdaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya alma kararının nedenlerini ve askıya almanın ne anlama geldiğini anlatmak istiyorum diye başladı söze. Özeti aslında şu: ziyaretçi sayısını aza indirgemek, güvenlik, personel güvenliği. Bütün açıklamada diplomatik misyondan bir Türk çalışanın Türk makamları tarafından tutuklandığına atıf yapıldı. Ama bu tutuklamanın niçin olduğu, varsa hakkındaki deliller, bütün çabalarına rağmen, Türk makamlarından elde etmeye çalıştıkları bilgilere rağmen tespit edilemediği, bu yüzden de kanun uygulama konularında Türk makamlarıyla işbirliğini güçlendirmeden bu kişinin sorumlu olduğu bu yüzden de böyle bir karar aldıklarını söyledi John Bass. Bu bir takım Türk medyasında çıkan haberler, Amerikan Büyükelçiliğinde, Başkonsolosluğunda çalışan bu şahısla ilgili haberlere de rahatsızlık duymuştu haberlerden dolayı, yargının önüne gitmeden hakkında bir takım iddialar ortaya atılmasından ötürü ve bir şekilde bazı yetkililerin Türkiye-Amerikan işbirliğini bozmayı mı amaçladığı soruları yöneltildi John Bass tarafından. Aksi ispat edilene kadar masumiyet karinesi de dahil olmak üzere Türk Anayasası ve çağdaş demokrasilerin izledikleri hukukun üstünlüğü prensipleri uyarınca Türk yetkili makamlarına uygun hukuki savunma ve yargı süreci beklemek onların hakkıdır dedi çalışanlarını, yerel çalışanlarını savunurken. John Bass'in altına çizdiği bir başka nokta, Türk vatandaşlarına yönelik vize yasağı değil bu uygulama demesi. Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alındığını söylüyor Büyükelçi ve eğer vizeniz varsa zaten seyahat edebilirsiniz ya da Türkiye dışında herhangi bir Amerikan Büyükelçiliği ya da Başkonsolosluğuna, konsolosluğuna giderseniz oradan da yapabilirsiniz. Ama tabii bu biraz sıkıntılı bir durum. Çünkü Türkiye'de yaşıyorsunuz, eğitim için, iş için ya da üniversiteler, akademik işbirliği için gideceksiniz, ihtiyacınız var. Ne yapacaksınız? yurt dışına çıkacaksınız. İşte atıyorum Bulgaristan'a gidip Bulgar Büyükelçiliğine mi başvuracaksınız Amerika'nın? Enteresan bir açıklama, John Best'in açıklaması. Detaylarını Metehan Demir'le konuşacağız. Amerikan diplomasisinde çok da görülmüş bir şey gibi, yani en azından Türkiye ile ilişkilerinde görülmüş bir şey gibi durmuyor bu. Detaylarına bakacağız. Tabii Türkiye'de doların yükselişi damgasını vurmuştu düne. Biraz daha sanki teskin olmuş gibi gözüküyor şu anda. Ve arkasından tabii açıklamalar dün geldi. Eksene ben yetiştiremedim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ve Sırbistan'ı kapsayan ziyaretine çıkmadan önce basın toplantısı düzenleyecekti, iptal etmişti. Dolayısıyla sizi bilgilendiremedim dün bu konuda çünkü bir tepki gelmedi ama akşam saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko ile ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı konuştu. Peki ne dedi Cumhurbaşkanı Amerika'nın bu vize kararıyla ilgili olarak? Büyükelçiliğin bu kararı üzüntü vericidir dedi ve Büyükelçiliğin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokmasının üzüntü verici olduğunu söylemesi dikkat çekici. Yani sanki kararı Amerikan yönetimi ve hükümeti değil buradaki elçilik almış gibi aktardı Cumhurbaşkanı. Muhatapların arandığını, kendisinin de yetkililere, Türk yetkililerine şöyle dediğini aktardı. Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz. Bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak o metnin karşı metnini Büyükelçimiz ABD'de açıklasın. Süreç bundan ibarettir dedi Cumhurbaşkanı. Aynısının tıpkısı ülkeler değiştirilerek yapılmıştı vize. Amerika'ya karşı da Türkiye bir vize adımı atmıştı kapıda verilen vizelerle ilgili ve bu da tartışma yaratmıştı. Bunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimatının verildiği anlaşılıyor bu açıklamadan. Bir de tabii basın toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı'nın epey yorgun olduğu gözlendi. Çok uykulu olduğu, sık sık başının düştüğü gözlendi, esnedi. Dikkat çekici, hatta Sputnik'te de var görüntüleri, masaya vurmak durumunda kaldı yanındaki Poroshenko, kendisini hafiften uyandırmak için diyelim. Cumhurbaşkanının Rusya'yı ilgilendiren açıklamaları da oldu, araya onu da katmam lazım. Kırım'la ilgili, Kırım'ın yasa dışı biçimde ilhak edildiğini öne sürdü Cumhurbaşkanı. 16 Mart 2014'te referandum yapılmıştı, düzenlenmişti ve halkın %93'ü Rusya'ya bağlanmaya evet oyu vermişti. Zaten iltihak etme kararı almışlardı. Rusya Federasyonu bünyesine girme kararı almışlardı. Cumhurbaşkanı ise bunu tanımıyoruz, tanımayacağız ifadesini kullandı. Buna hemen Rus senatör Alexey Pushkov'un yanıt verdiğini aktaralım. Twitter hesabından bir açıklama yaptı Pushkov ve dedi ki Erdoğan Kırım'ın Rusya aidiyetini tanısa da tanımasa da Kırım'ın statüsü değişmeyecek. Erdoğan bunu biliyor, sadece Poroshenko'yu memnun ediyor. Evet, Ukrayna yönetimine yönelik bir açıklama olduğu yorumu yaptı. Bu arada Duma'dan bir milletvekili Ruslan Balbek de Cumhurbaşkanı'nı Kırım'daki gelişmeler hakkında objektif bilgi almak istiyorsa bölgeye heyet göndermesini talep etti. Rusya'dan böyle açıklamalar geldi. Şimdi tekrar dönelim Türkiye-Amerikan ilişkilerine çünkü Başbakan Binali Yıldırım'dan da açıklamalar geldi bugün. Evet, Başbakan Binali Yıldırım grup toplantısında AK Parti'nin konuştu. AKP ile yaşanan, ABD ile yaşanan krize ilişkin sorunlar konuşarak çözülür, vatandaşları cezalandırmak yakışıksız bir davranış. Amerika'yı sağduyulu olmaya çağırıyoruz dedi. Müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayan bir karar alındığını ve vize işlemlerinin askıya alındığını söyledi. Misyon ve personel güvenliğine yönelik taahhütlerimizin sorgulanmasından da esef duyuyoruz dedi. Biraz daha siyasi içerikli bir konuşma tabii Başbakan Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı'ndan farklı olarak. O da Türkiye kabile devleti değil, bize yapılanın karşılığını misliyle veririz gibi bir ifade kullandı. Aynı ifadelerle yanıt verdiklerini söyledi ama irtibat kanallarının açık olduklarını ekledi. Dedi ki bizim dedi bir bankamızın genel müdür yardımcısı görevli gittiği ülkenizde yaka paça tutup hapse atarken bizden izin mi aldınız? Dedi, Halk Bankası'nı kastediyor. Hala 15 Temmuz alçak darbe girişiminin başı FETÖ'yü neden orada besliyorsunuz? Bu müttefikliğe sığar mı dedi. FETÖ soruşturması kapsamında ABD misyonlarında çalışan bazı kişiler hakkında hukuki süreç başlatmışız. Ne olmuş diye sordu. Türkiye hukuk devleti, Amerikan misyonunda olması birine ayrıcalık mı getirecek? Beyefendilerden izin mi alacağız? Onların icazetini mi alacağız? Bunu söylerken lafın nereye gideceğini düşünün dedi. Aslında sert açıklamayı yapan bu durumda Başbakan Binali Yıldırım demek lazım herhalde. Evet, Evet, programın ikinci yarısında Metehan Demir'le bu krizin perde arkasını, nereye yönelebileceğini, nereye gidebileceğini konuşacağız. Türkiye-Rusya S-400 alımı ile ilgili de bir haber notu aktarmam lazım. Dün de ortak üretimi değerlendiriyoruz gibi açıklamalar gelmişti Rusya tarafından. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun en son akşam gazetesiyle söyleşisi var. Orada dikkat çekici açıklaması var. S-400'ler için Rusya ile ortak üretim konusunda prensipte anlaştık. Eğer yanaşmazlarsa anlaşmayı başka ülkelerle yaparız ifadelerini kullandığı Çavuşoğlu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında son görüşmelerin çok yapıcı olduğunu, ikili ticaretin 100 milyar dolara ulaşması için çalışmalar yaptıklarını, ayrıca nükleer enerji, işte Türk akımı gibi konular olduğunu anımsattı. Ama S-400 konusunda ya ben ya o tercihine kimse bizi zorlayamaz dedi. Bütün bunların arkasında tabii Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşması, S-400 alımları, Amerika ile ilişkilerin bozulmasında hep konuşulan, tartışılan şeyler. Çavuşoğlu'ndan böyle bir açıklama gelmesi dikkat çekici, Rusya'ya mesaj manasına geliyor. Yanaşmazlarsa anlaşmayı başka ülkelerle yaparız gibi, aynı zamanda belki de Amerika Birleşik Devletleri'ne de mesaj. Kriz nereye gidecek? Hep birlikte bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ukrayna'nın ardından bugün Sırbistan'ı ziyaret ediyor. Avrupa Birliği ile ilişkiler son derece kötü. Sırbistan aslında Bosna Savaşı'ndan bu yana Türkiye ile ilişkileri giderek düzelen bir ülke. Avrupa Birliği'ne aday ülke. Bir takım gelişmeler oluyor Sırbistan'da da. Aynı zamanda Rusya'nın bölgedeki önemli müttefiklerinden bir tanesi Sırbistan, hatırlamak lazım. Geniş katılımda da bir ziyaret gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Avrupa'da da tabii Türkiye, Avrupa Birliği'nin batı kanadıyla ilişkileri çok iyi değil. Doğu Avrupa ile ilişkileri daha da düzeltmeye çalışıyor gibi konular tartışılıyor. Evet, bölgeden devam edelim. NATO'dan Rusya'ya karşı Karadeniz'de yeni bir güç. Romanya'da daha önceden konuşlandırılan 900 Amerikan askerine ek olarak Romanya'ya çok uluslu yeni bir güç konuşlandırma kararı almış NATO yetkilileri. Bu ne olacak? Yeni güç İtalya, Kanada ve Romanya'nın kendisi de dahil olmak üzere 10 NATO ülkesinden kara, hava, deniz kuvvetlerini kapsayacakmış. Parlamenterler Asamblesi toplantısı olmuştu Bükreş'te. Burada Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, amacımız barış, savaş değil, Rusya için tehdit değiliz. Fakat Rusya ile elimizin güçlü olduğu ve cesaret kırıcı olduğumuz bir pozisyon üzerinden diyalog kurmamız gerekiyor ifadelerini kullanmış. Şimdi bu yeni güç Romanya'nın güneyinde Craiova şehrinde bir üste olacakmış. 3000-4000 askerden oluşacağı söyleniyor. Ukrayna krizinden beri zaten Doğu Avrupa'da durum çok da parlak değil, gerilim eksik değil, onu belirtmek gerekiyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeleri ise Ermenistan'da işbirliği 2017 adlı bir tatbikat gerçekleştiriyorlar. Kurgusal düşmanları imha ediyorlar, öyle diyelim. Yasa dışı silahlı grupları ortak çalışmayla imha eden bir tatbikat bu. Bugün başlamış, 5 gün sürecekmiş ve Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Beyaz Rusya, Ermenistan katılıyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın da üyeleri bu hükümetler, bunların askeri ittifakını teşkil ediyor. Bu arada Rusya Devlet Başkanı'nın Rus ordusundaki yabancı uyruklu askerlerin yurt dışındaki terörle mücadele ve barışı koruma operasyonlarına gönderilmesini öngören kararnameyi imzaladığı notunu aktarayım. Profesyonel sözleşme imzalayabilecekler. Hizmet sözleşmesi, bu sayede barış misyonlarına katılmayı kabul etmeleri de gerekiyormuş. Dikkat çekici, daha önceden yabancı uyruklu askerler sadece savaş durumunda ya da uluslararası kabul görmüş silahlı çatışmalar sırasında yabancı misyonlara gönderilebiliyormuş. Şimdi bu iş değişiyor. Evet, Avrupa'ya bakalım şimdi, bölgeden gidiyoruz. Bu akşam dikkatler Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'da. Çünkü kendisinin akşam saatlerinde parlamentoda bir konuşma yapması bekleniyor, yerel parlamentoda, ve bağımsızlık ilan etmesi bekleniyor. Daha doğrusu kendisi böyle söylemiş idi. Bunu yapabilecek mi, yapamayacak mı, hep birlikte göreceğiz. Bu akşam saatlerinde, yarına da olay daha netleşmiş olacak ama hakikaten Avrupa açısından önemli bir olay bu. Bunu belirtmek lazım. Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau çıktı ve bir açıklama yaptı bu konuda. Onu aktaralım. Puigdemont'un bağımsızlık ilan etmemesi gerektiğini söyledi. 1 Ekim referandumunda %42-43 oranında bir katılım olmuştu. Gerçi %90'ı bağımsızlık lehine oy kullanmıştı ama katılım yarı yarıya kalmıştı. Zaten anketler de böyleydi. Halkın yarıdan azı aslında bağımsızlığa evet diyordu anketlere göre. Avrupa Birliği kabul etmiyor. En son Fransa'dan açıklama geldi. Diyalog kurun diye, tanımayacağız diye. Dolayısıyla Barcelona Belediye Başkanı da tabii eski bir aktivist, sosyal aktivist. 2015'te seçilmişti 43 yaşında. Ekonomik kriz varken hatta belki bazılarınız hatırlayacak, ev boşaltmalara karşı gruplar oluşturulmuştu İspanya'da. Ev işgalleri gerçekleştiriyordu. Ciddi bir sosyal taban çıkmıştı sahneye. Oradan gelme Colau ve bağımsızlık yanlısı olmadığını da hiçbir zaman söylemedi. Ama referandum yapılmasını savunmakla birlikte şimdi bu bağımsızlığın bu şekilde ilan edilmesinin toplumsal beraberliği tehlikeye atacağı ikazı yaptı ve Puigdemont'a bu bağımsızlığı ilan etmemesi çağrısı yaptı. Üzerindeki baskılar artıyor. Colau'nun ifadesiyle diyalog ve arabuluculuk alanını dinamitleyecek hiçbir karar verilmemesi lazım. Şu anda yapabileceğimiz en cesurca şey bu deniliyor. Bakalım Katalonya'dan nasıl bir açıklama gelecek Katalonya liderinden. Hollanda'da 208 gün sonra koalisyon hükümetinde anlaşıldı. 4 siyasi parti anlaşmaya varmışlar. 7 ay sonra evet seçimlerden yaklaşık ana hatlar konusunda anlaşmış durumdalar. Başbakan Mark Rutte partisi Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi, Demokrat 66, 2 Hristiyan Parti var. Hristiyan Demokratlar Birliği ve Hristiyan Birlik Partisi. 4 partili bir koalisyon olacak. Hollanda'da genelde bu işler böyle oluyor. Kırılgan evlilikler şeklinde tesis ediliyor koalisyonlar. 23 Ekim'e kadar da kadronun, ekibin, yeni hükümetin oluşması bekleniyormuş. Evet, biraz sahaya bakalım. Suriye'de bir Rus Su-24 savaş uçağının düştüğü haberi geldi. Laski'ye yakınlarında Humeymim hava üssünden kalkış sırasında düşmüş ve mürettebatın tümü hayatını yitirmiş. Pistin dışına çıkmış tam kalkışı tamamlamak üzereyken ve paraşütle fırlatacak zaman bulamamışlar pilotlar ve hayatlarını yitirmişler. Teknik arızadan bahsedildiğini ekleyeyim size. Yani bir uçak vurma olayı söz konusu değil. Evet. Son dakika haberlerinden, son birkaç saat içerisinde gelen haberlerden bir tanesi de Rusya'nın Deir-Ezor'da IŞİD'in komuta merkezini vurduğu ve 34 militanı öldürdüğü haberleri. Rus Hava Kuvvetleri IŞİD komuta merkezinden 34 komutan deniliyor. Son 24 saatte 182 hava saldırısı düzenlenmiş. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama bu yönde. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de El-Kaide destekli gruplara operasyonu devam ediyor. Küçük çaplı çatışma haberlerinin geldiğini beklemek söylemek gerekiyor. Rusya'dan da Amerika'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı El-Kaide'ye destek verdiği yolunda açıklamalar var. İddialar var, daha doğrusu öyle söyleyelim. Evet, iddiada şu ki El-Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'nin müttefiki Ceyşül Nasır isimli gruba Amerikalıların yeniden destek verdiği yolunda iddia. Rusya bu yöndeki iddiaları bir süredir dile getiriyor, onu da belirtmek lazım. Bu arada Moskova'yı YPG yetkilileri ziyaret etmişler. Türkiye terör örgütünün uzantısı olarak görüyor Suriye'deki YPG'yi. Siyasi üst yapıda PYD tarafından oluşturuluyor. Demokratik Suriye Meclisi yöneticisi Rezan Hido geçen hafta ziyaret ettiklerini ve terörle mücadele ve siyasi çözüm konularını istişare ettiklerini belirtmiş. Siyasi sürecin askeri operasyonlarla benzer bir tempoda ilerlemesi gerektiğini vurgulamış. Orta Doğu'dan, Amerika'dan İran'la ilgili Trump'ın nükleer anlaşmaya uyup uymayacağı kararının eli kulağında 15 Ekim deniliyordu. Ne olacak diye herkes konuşuyor. Washington Post gazetesi geçen gün yazmıştı, size aktarmıştım. İran'la dünya güçleri arasında yapılan 5+1 arasında yapılan Almanya'nın da dahil olduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesiyle yapılan anlaşmayı iptal edecek Donald Trump deniliyor. Bu arada da devrim muhafızlarını terör örgütleri listesine alma ihtimali ortaya çıkmış vaziyette. İran hükümetinden eğer Amerika bu adımı atarsa teröristlerin tarafına katılmış olur tepkisi geldi. Çok sert açıklamalar var son dönemde. İran bu tarz adımları önlemeye çalışıyor. Amerikan yönetiminin içerisinden de aslında Obama yönetimi eski yetkililerinden nükleer anlaşmanın çöpe atılmaması ikazlarının geldiğini. Çünkü bu yeni yaptırımlar anlamına gelecek ve Rusya, Çin zaten anlaşmaya tümüyle sahip çıkıyorlar. Avrupa'da anlaşmanın devamını istiyor. BM Genel Kurulu oturumlarında Federica Mogherini AB'nin görüşünü bu konuda net bir biçimde dile getirmişti. Eğer nükleer anlaşma çöpe giderse Kuzey Kore'yi de etkileyecek bir gelişme olacağı şüphesiz bunun. Onu da unutmamak lazım. Bölgede bir de Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarını vurduğu, Cizan bölgesini vurduğu haberleri geldiğini belirtelim. Suudi Arabistan'ın Yemen savaşı 2 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Siviller hayatlarını yitiriyorlar ve hiç parlak bir tablo yok ortada maalesef. Ve kimse de engel olamıyor Suudi Arabistan'a. Evet, az vaktim kaldı. Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev Kazak alfabesinin yerine Latin alfabesine geçiriyor ülkeyi. Ama bunun herhangi bir şekilde Rusça konuşan insanların Rus dili ve diğer dillerin haklarını etkilemeyeceğini söyledi. Kazak dilinin daha kolay öğrenileceğini dile getirdi Latin alfabesi sayesinde. Dünyada hiçbir ülke yeni alfabesini halkıyla bizim kadar tartışmamıştır. Çok da tartışmaya açtık demiş. 300'den fazla öneri. Gençler de bu süreci destekliyorlarmış. Böyle bir tabii Kiril konusunda bir sıkıntı yaratacak mı deniliyor. Herkes 2025'e kadar tüm kitaplar, süreli yayın ve resmi belgeler Latin alfabesinde yayımlanacak Kazakistan'da. Bakalım nasıl etkileyecek. Evet, Rusya ile ilgili Rusya'dan Amerika'ya bir itidal çağrısı var. Bunu belirtmek lazım. Kuzey Kore ile ilgili kriz çünkü hala devam ediyor ve Amerikan Michigan nükleer güç denizaltısının Güney Kore'ye doğru yola çıktığı haberleri var. Donald Trump'ın en son açıklamaları hakikaten kaygı yaratmıştı. Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile bir savaş yaşanabilir mi kaygıları olmuştu. Kuzey Kore biz de vururuz diyor çünkü. Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, Washington'a itidal çağrısı yapmış durumda. Kore ile ilgili işe yarayacak tek bir şey var. Daha önce tüm tarafları itidalli davranmaya, gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Bu çağrıyı yapmaya devam ediyoruz dedi. Trump en son Twitter'dan başkanlar ve onların yönetimleri Kuzey Kore ile 25 yıldır konuşuyor. Yapılan anlaşmalar ve harcanan onca para bir işe yaramadı. Anlaşmalar daha mürekkepleri kurumadan ihlal edildi. Böylece Amerikalı müzakereciler aptal konumuna düşürüldü. Özür dilerim ama işe yarayacak sadece tek bir şey var demişti. Askeri bir saldırı hakikaten bir nükleer savaş tehlikesi ortaya çıkarttığı için de herkes diken üstünde, bunu da belirtmek lazım. Evet, Donald Trump'ın bu arada Kongre'de Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti liderleriyle görüştüğünü, müzakere ettiğini daha doğrusu, göçmen politikasını değiştirmeye çalışıyor. Meksika sınırına duvar için ek fon talebi var, sınır dışı işlemlerini hızlandırma talebi var. Biliyorsunuz Meksika ve göçmenlik meselesi iktidara gelişinde önemli roller oynamıştı. Bayağı bir argüman haline getirmişti. Çocuk girişleri için ertelenmiş eylem kapsamında İnsanların, genç insanların Amerika'da kurdukları yaşam tepelerine yıkılmıştı Trump'ın kararnameleriyle. Bakalım ne olacak? Kongre nasıl tepki verecek? Herkes bunu bekliyor. Latin Amerika, Maduro, Venezuela'nın lideri Türkiye'yi de ziyaret etti hafta sonunda. Yine Trump'a yüklenmiş. Kendisini sürekli eleştiren Donald Trump'a teşekkür etmiş. Beni tüm dünyada meşhur etti. Demek ki bir şeyleri doğru yapıyorum ifadelerini kullanmış. Devlet televizyonunda haftalık programda konuşmuş kendisi. Onur duyuyorum demiş imparatorluğun lideri her gün benden bahsettiği için demiş. Donald Trump'ın aynı zamanda kendisini Venezuela muhalefetinin lideri haline getirdiğini de söylemiş kendisi. Bu arada Küba'nın Juventud Rebelde gazetesinde Che tişörtlü ve komünist propaganda nedeniyle hakkında soruşturma açılan Amerikalı askerle ilgili bir haber var. Spencer Rapone. İnanılmaz West Point Amerikan Askeri Akademisi öğrencisinin üniformasının altında Che başlığıyla verilmiş haber. 25 yaşında genç hakkında bu yüzden soruşturma açmışlar Amerika'da, tabii enteresan. Latin Amerika'daki maalesef Amerika Birleşik Devletleri tarihi pek parlak değil. Bütün sağcı diktatörlükler, askeri rejimlerin arkasında 10 yıllarca Amerika Birleşik Devletleri bulundu ve tabii Che kültürüyle pek alakası yok Amerikan Askeri Akademisi'nin. Hatta Güney Amerikalıları okuluyla bu diktatörlere eleman yetiştirme misyonu da Amerikalılar maalesef üstlenmişlerdi. vatandaşları Arjantin karşıtı kampanya başlatmışlar. FIFA 2018 Dünya Kupası'na katılmayı aylar öncesinden garantilemişti Brezilya'da vatandaşlar. Bu gece Şili maçında milli takımlarının mağlup olması için bu kampanyayı başlatmışlar. Evet. Arjantin 1970'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılamama tehlikesi yaşıyormuş. Evet, bu arada gece 2.30'da Ekvador'la deplasmanda karşılaşacak. Aynı saatlerde Brezilya'da Şili'yi ağırlayacak. Ve tangocuların galibiyeti, Şili'nin mağlubiyeti halinde Arjantin bileti 28 puana çıkarak kapacakmış. Evet, bakıyorum. Son olarak Nobel Barış Ödüllü Aiken'den Donald Trump'a nükleer anlaşmayı feshetmeme çağrısını da belirtelim. Nobel Barış Ödülleri de şimdi açıklanıyor biliyorsunuz. Kampanya direktörü Beatrice Finn Barış Ödülü'nü almışlardı kendileri. Bu yönde bir uyarı yapmış Donald Trump'a. Efendim bir ara verelim. Heather'dan Daylight'ı dinleyelim. Az sonra Meta Han Demir'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefonun diğer ucunda gazeteci yazar arkadaşımız Metehan Demir var. Hoş geldin yayınımıza Metehan.
Yayınlar, teşekkür ederim.
Metehan, şimdi sen uzun yıllar Ankara'da diplomasi takip ettin, dış ilişkiler takip ettin. Türk-Amerikan ilişkileri her zaman en önemli başlıklardan bir tanesini teşkil etti. İki ülkenin müttefiklik ilişkisi bakımından düşünüldüğümüz zaman da son yıllarda epey bir sarsıntılar yaşandı. Baktığımızda aslında tarihimizde işte Johnson mektubundan işte haşhaş krizi, barış harekatı, Kıbrıs'taki tezkere çuval olayı derken Amerika ile Türkiye arasındaki derin müttefiklik ilişkisine rağmen krizlerle dolu bir tarihi de olduğunu söylemek lazım. Ancak darbe girişiminden sonra işler biraz daha farklılaştı gibi geliyor ya da belki biz içinde yaşadığımız için öyle geliyor. Öncelikle şunu soracağım. Amerikan yönetiminin ben ilk yarıda aktarmaya çalıştım. En son doğrudan Türkiye vatandaşlarına vize sınırlaması diye en son ifade ettiler. Alma kararı ilişkilerin hakikaten artık dibe vurduğu anlamına mı gelir?
Vallahi buna aslında hiç kimse akıl sır erdiremiyor. Yani ülkeler arası krizler olur. Sen demin aslında çok kronolojik bir sıralama da yaptın. Johnson mektubundan işte farklı birçok noktaya kadar, geçmişten günümüze kadar halen de devam eden krizler Amerika ile oluyor. Amerika'nın hatta bir ara Türkiye'de işte yaşadığı güven bunalımı ile ilgili kendisine yönelik Türkiye'de neler yapabilirim diye ben imaj çalışmaları olduğunu da hatırlıyorum. Uh-huh. Bunlara önem de vermişti vatandaşın gözünde. Fakat şimdi mesela bir süreden beri işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la araları iyi değil. İşte Amerikan yönetiminin o yüzden işte ipleri daha da germek için işte Cumhurbaşkanı Türkiye'de zor duruma düşmek için çeşitli adımlar atıyorlar diye iddialarda bulunanlar var. Tersini söyleyenler var. Ama sonuç olarak şu son yaptıkları vize ile ilgili çıkarılan zorluk, vizenin Türkiye'den artık verilmeyeceğini açıklamaları Türkiye'de Amerika'ya biraz daha olumlu bakan ya da tarafsız bakan ya da her ülkeyle eşit bakanları bile ayağa kaldırabilecek kadar tepki doğurdu. Çünkü devletler arası kriz olabilir ama bunun vatandaşlara yansıtılmasının yönetilmesi de ayrı bir devletlerin profesyonelliğini ve sakinliğini gerektirir. Özellikle Amerika gibi diplomasi de çok birikim sahibi, tecrübeli olduğunu iddia eden, hani tüm dünyada söz sahibi olduğunu iddia eden bir ülke bunu bence çok daha dikkatli yapar durumda olması gerekiyor. Yani burada Türkiye ile krizler olabilir. Türkiye'nin kendi tezleri var. Türkiye'nin senin demin dediğin gibi geçmişten bugüne kadar gelen devletler arası çok sıkıntılar var. Bu sadece bu hükümet döneminde değil ki Ecevit döneminde de hatırlıyoruz değil mi? Çiller'de de hatırlıyoruz. Mesut Yılmaz'da da, Özal'da da neler neler oluyordu. Ama hep böyle bir itiş kakış yaşansa da dikkat et, Türkiye'den Amerika'ya yapılan her resmi gezi bir numaralı gündem maddesi oluyor bir hafta boyunca. Yani çok önem veriyor Türk basını da olsun, yani kamuoyu da olsun. Çünkü Amerika ile dengeler hani ne onunla ne onsuz anlamında da bakılıyor. Evet. Fakat son dönemde özellikle 15 Temmuz'daki işte bu darbe girişiminin faillerinin işte Şefetto darbesi çerçevesinde yapılan araştırmalarda bölümünün gittiği, Türkiye'nin iade talebine karşılık cevap alamadı, PYD'ye yapılan silah yardımı, işte Amerika'nın çeşitli noktalar, son işte Amerika'da Cumhurbaşkanı'nın koruma krizi, bir sürü olaylar. Evet. Yani ben çok önemli, işin içindeki çok kritik bir diplomatla konuştum. Daha 24 saat geçmedi Amerika'nın bu kararının üzerinden ve çok kritik bir noktada, dediğim gibi çok aktif şu an. Yani dedi ki şimdi biz dedi, yani güvenlikten bahsediyorsak Türk misyonlarının özellikle Washington'da dedi sürekli önünde gösteriler var dedi. Sürekli Türkiye'de ziyaretçiler olduğu zaman orada dedi kavga kıyamet kopuyor dedi. Eğer güvenlik sorunuysa dedi bizim de endişelerimiz var dedi. İki, biliyorsun Amerikan misyonlarının Türkiye'de korunması adına Türkiye'de polisler şehit oldu.
Evet.
Türkiye'de sivil güvenlik görevlileri şehit oldu. Yani evet, Türkiye'de de bu konuda çok hassasiyetin gösterildiğini söylemek lazım. Ama işte bunların hani dışlarında dün çok aslında toplantılar yapılmış benim anladığım kadarıyla. Sert bir açıklama da şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bekleniyor.
İlk açıklaması çok yumuşaktı Cumhurbaşkanı'nın. Üzüntü beyanı demesi hatta Türkiye'nin acaba geri adım mı atacağı şeklinde bir takım yorumlara bile sebebiyet verdi. Mümkün
yani
mü sence?
Yani şöyle bir değerlendirme yapıyorlar. Çok enteresan. Yani başka bir adım atsalardı çok daha sert yanıt verirdik. Ama bu böyle biraz bel altı vurmak gibi oldu diyorlar yani. Yani müttefikler arası da gerginlik oluşuyor ama bu yani bu bir, şimdi şöyle bir örnek de veriliyor hatta. Düşünsene şimdi sen yarın vize için bir mülakata gideceksin Amerika'ya ve çok önemli bir sağlık sorunun var. Önemli bir değil mi? Anneni götüreceksin, babanı götüreceksin ya da başka bir şey. Bir eğitim bursu var, başka bir toplantı var, bir tıp kongresi var. Önemli, insanlık adına insani bir şey var. Vicdani bir şeyin yapılması lazım. Hadi diyor ki Amerika gelemez. Bunun yani bunun ne, kime zarar veriyor Amerikan yönetimi ki? Bu evrensel bir şey artık dünyada, global. Herkes oradan oraya geliyor, gidiyor, şu oluyor. Japonya'dan oraya geliyorlar, oradan oraya gidiyorlar. Şimdi bugün Pearl Harbor aklıma geldi. Pearl Harbor baskınından sonra bile Japon vatandaşlarına Amerika bu kadar diplomatik bir acemilik yapmamıştı. Evet, çok ağır baskılar getirdi sonra, ama kadem onları sonra Amerika hata yaptı, anladı ve düzeltmeye başladı kısa sürede.
Evet.
Fakat buyur.
Yani bu şimdi ısrarla tabii gizli bir gündem yok. Hani tekneden hani bizim çalışanlarımıza gözaltı ve işte tutuklamalar, birkaç vatandaşın şeysi. Yani altını doldurmuyor. Normal bir izahat değil galiba bu, değil mi? Yani bir Amerika açısından bile normal değil. Şimdi biz Rusya Büyükelçisi'nin Ankara'da öldürüldüğünü ve arkasından da bir polis çıktığını gördük. Tabii ki ilişkiler çok hassastı, normalleşme yeni başlamıştı, ama şimdi bir Rusya'nın tepkilerini değerlendiriyorum. Ben bir de Amerika'nın bir çalışanının bir takım iddialarla, ciddi iddialarla tutuklanmasını düşünüyorum. Ya bu izahat Amerikan dış politikası ya da diplomasisinin yürütülüş biçimi açısından bile biraz böyle tuhaf kaçıyor. Trump etkisi tabii mi demek lazım buna? Ne demek lazım? Çünkü Trump'tan da çok beklentisi haberini... yani Trump'tan da çok beklentisi Türkiye'nin var, değil mi? Hatırlayalım, Trump'ı açıkça kazanmasını istedi bu hükümet.
Hillary Clinton kaybettiğinde, evet. Trump kazandığında Ankara'da sevinildi. Ve içten içe kampanyalar döneminde de inşallah Trump kazanır deniliyordu. Ceda, bu bir sır değil.
Tabii.
Ve sevinildi. Ve Trump'la aslında son yapılan New York'taki görüşmeler falan çok parlak geçti. Hani perde arkasını falan konuştuğunda da çok parlak. Hani tamamdır işte Halk Bankası Genel Müdürlüğü orada tutuklu. Reza Zerrep olayı var. Zafer Çağlayan'la ilgili alınan karar var. İşte başka devam eden, daha önce az önce saydığım sorunlar var. Şu var devam ediyor işte. PYD var, FETÖ'yle ilgili mücadele, şu bu falan filan. Ama bunun ötesinde de Amerika'yla hani ne onunla ne onsuz diyoruz ya, aslında birçok ittifak ortaklık projeleri de var, biliyor musun? Yani bunlar da devam eden süreçler var. Ortak askeri projeler var. Savunma sanayi projeleri var. Ve Amerika mesela son dönemde Türkiye'nin ihracatının en çok arttığı ülke, biliyor musun? O da var. Resmi rakamlara baktım bugün. Tırmanış yüzdesi anlamında. Şimdi bunları yan yana koyduğun zaman gerçekten mesela kendi çalışanı bir Amerikalı diplomat değil. Orada sivil, lokal, yerel memur anlamında. Amerika'nın Türkiye'de hassasiyet olan olaylarla ilgili uyarması gerekiyordu. Şimdi Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, Chicago Başkonsolosluğunda, New York'taki daimi temsilcinde Amerika'nın terör örgütü olarak kabul ettiği, kendisine zarar verecek listede kabul ettiği birinin çalışmasını düşünsene. Adam bizim buradan gelen genel müdür yardımcısını alıyor daha sınırdaki sen gel diye. Yani hassasiyete bak. Böyle bir şey olsa kavga kıyamet kopar yani. Yani biraz da onların dikkat etmesi gerekiyordu. Ki Amerika dediğin gibi dünyada hani lider konumda, aktör önemli konumda olduğunu söylüyorsa, Amerika'nın aslında bunu çok birikimiyle, diplomasiyle vatandaşların hayatını etkilemeden duygusal, bir kere çok duygusal bir karar. Çok fevri bir karar. Hafta sonu verilmiş bir karar. Şeyde, biliyorsun öyle çok yoğun mesai falan yapılmaz Amerikan diplomasisinde, Batı diplomasisinde hafta sonlarında. Hafta sonu verilmiş bir karar olması da dikkatimi çekiyor. Trump'ın ne kadar haberi var, ben onu da sorgulamak istiyorum. Çünkü Trump iş başına geldikten sonra Amerika'da birden çok başlı yönetimler olduğu ve herkesin bazı konularda inisiyatifler almaya başladığı da söyleniyor. Executive order'ları çok net yürütemiyor diyorlar başkan. Acaba böyle mi, buna da bakmak lazım. O yüzden belki de hani sen demin dedin ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz daha frenlere basarak konuştu. Belki de bunu biraz Türkiye anlamaya çalışıyor. Yani bu da önemli ayrıç noktalarından bir tanesi olabilir.
Peki Türkiye'yi ürkütmüş müdür bu? Yani şimdi tabii Amerika önemli bir ülke her koşulda. Hani daha soldan bakarak çok eleştiriler de yöneltebiliyoruz. Ben de daha bu pozisyonda bir insanım, ama bir yandan da devlet yönetiyorsanız Amerika Birleşik Devletleri gibi bir büyük bir ülkeyle ilişkileri dengelemek durumundasınız. John Bass'la ilgili özellikle Türk medyasında, Amerikan Büyükelçisi'yle ilgili normal eleştiri standartlarının çok ötesinde özellikle sosyal medyada paylaşımlar olduğu, gazetelerin ve bir takım hükümet yanlısı gazetecilerin çok ağır lafları oldu. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Ya yani bu da belki ilişkilerin geldiği noktanın, hani Türkiye'deki darbe girişiminin arkasında doğrudan Amerika'nın görüldüğü izlenimi yaratıyor dolayısıyla.
Şimdi 15 Temmuz'dan beri bu algının böyle olmadığını yönetmek de aslında Amerikan Büyükelçiliğine düşen bir şeydi. Şimdi John Bass'in şunu anlaması lazım. Bir, Ceyda. Ondan evvelki büyükelçileri hatırlayalım. Mark Paris'i hatırlayalım. Ricardoni'yi hatırlayalım. Değil mi? Daha birçok isim var. Hepsini çok yakından izlediğimiz isimlerdi. Onlar da böyle yoğun bombardımana uğradı Türkiye'de. Çok ağır eleştirilerle karşılaştılar. Aha. Neler neler yazıldı kendileri için. Şimdi onlar da bu yoğun bombardıman altında işlerini bir şekilde devam ettiler. Zaman zaman tepki gösterseler de amaçları Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri en iyi seviyede tutabilmektir. Bir büyükelçinin burada bir büyükelçi olarak görev anlamında. Hani gelip duygusalca kararlar alıp Washington'a duygusal notlar yazmaktan öte Türkiye'de onlar için önemli müttefiktir. Evet, Amerika Türkiye için çok önemli. Çok önemli. Bunu elimizin tersiyle itemeyiz. Bu bir gerçek. Ama Amerika için de Türkiye önemli. Türkiye'nin yani bu bölgedeki konumu, son dönemdeki dengelerin tekrar tesis edilmesinde ilişkilerin iyi yönetilmesi lazım. Ama John Bass herhalde biraz da duygusal götürüyor işi. Çünkü dikkat ediyorsan önce bir açıklama yaptı. Arkasından senin dediğin gibi bir açıklama daha yaptı. Onun da aralarına duygusal satırlar gömülmüş.
Yani ben toplantıdaydım ben. John Bass'in ilk briefinginde ben de vardım. Hakikaten bir Amerikan büyükelçisinden bu kadar tabii ki diplomatik üslup çerçevesi içerisinde ama asabi bir üslup görmemiştim açıkçası. Gerçekten çok dikkat çekiciydi yani yanında.
Evet. Yani şey diyebilirlerdi mesela bizim büyükelçiliğimizde çalışan memurlar işte gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, şey oluyor. Biz konuyla ilgili araştırıyoruz. Da diyebilirlerdi. Her zaman mesela böyle bir şey diyorlar değil mi? Ve Türkiye mesela hukuka eğer saygı duyuyorsa Türkiye'de hukuk mekanizmasının aldığı bazı kararlar var. Ya da biz bu konunun perde arkasını Türk hükümetinden, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden öğreneceğiz diye çok rahat açıklama yapabiliyor Amerikalılar bazen. Çok işi tam anlayamadıklarında böyle duygusal. O zaman
sen ama alamamışlar galiba. Öğrenememişler. Orada da bir şey yok mu?
Bir kişiyi tutukluyorsa Türkiye Cumhuriyeti onun karşında sen 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'ne vize vermiyorum dersen senin dediğim gibi sana nötr bakan hatta sana olumlu bakanlar da dahil olmak üzere Türkiye'de ne kadar insan varsa ama bu kadarı da fazla şimdi bel altından vurdun derler. Demin sen bir soru sordun aslında yarım kaldı. Evet. Türkiye bundan ürkmüş müdür diye. Evet. Türkiye bundan ürkmedi. Türkiye bundan çok kırıldı. Buna çok kırıldı yani. Ürkütülecek adımlarla kırılacak adımlar arasında bence çok kalın bir çizgi vardır ve Türkiye buna çok kırılmıştır. Bundan kimse ürkmez ama bu yani bu çok kırıcı bir, çok hiç beklenmedik bel altı vurulan bir darbe olarak görüldü.
Metehan, şimdi Trump biliyorsun bu vize kısıtlamaları, önce Müslüman yasağı dediler ama çok da Müslüman yasağı değil. Yani Körfez'de de ülkeler Müslüman ama onlara değil. İşte içlerinde daha böyle İran, Suriye, Yemen, Libya, Somali, tabii Çad, tabii. Kuzey Kore, Venezuela gibi ülkeler var. Şimdi tabii bu kararla sanki biraz, gerçi John Bass hani yurt dışından artık elçiliklere başvuranlar alabilecek Türk vatandaşlarına yönelik değil diye dün gece biraz düzeltti ama şimdi bu ülkelerle aynı listenin içerisine dahil ediyormuş gibi bir manzara da çıktı ortaya ama yani hakikaten bu böyle hani kırmanın ötesinde bir mesaj gibi. Onun için ben ürkme ifadesini kullandım.
Şimdi yani bu bir kere hani
tek başına büyükelçi hiç yapabilir mi böyle bir şey? Yani şimdi akıl da almıyor Amerikan politikaları düşünürse.
Ama sen de biliyorsun buradan büyükelçiler düzenli olarak rapor yazıyorlar kendi başkentlerine, masalara. Ve o raporlar çerçevesinde de tekrar istişare telefonları yapılıyor, oluşturuluyor ve ondan sonra bir karar alınıyor. Ama karar demin dediğim gibi ben tek başına almıştı demiyorum ama Trump'ın haberi var mıdır? Ya da Trump'ın altındaki hangi kademenin haberi vardır? Mesela başkan yardımcısının Mike Pence'in haberi var mı? Bilmiyorum. Rex Tillerson'ın haberi var mı? Bunların Türkiye'nin aslında yani normalde olması gerekir diye düşünüyoruz değil mi? Zaten eğer yoksa Trump da çıkıp bu saatte herhalde benim yok diyemez. Kendinin tamamen karizmasını
evet,
çizdirir.
Evet yani.
Ama hafta sonu dediğim gibi mesela Tillerson Trump'ı dikkate almıyor. Hatta istifanın işine geldi falan filan diye de Amerika'da biliyorsun. Bir haberler var. Şu var bu var. Hakkında işte bir not yazmış. Şudur budur iddiaları da var. Yalanlandı ama. Şimdi bunlara bakıldığı zaman kaç başlı bir dışişleri, Amerikan dış politikası var. İnsanın kafası karışıyor ve ben bunu hep dediğim gibi ilk dakikadan beri acaba burada kimin haberi vardır? Bu karar çok büyük karar. Yani Türkiye gibi bir ülkeyle ilgili sen böyle bir karar alıyorsan bu çok büyük tepki çekecektir ve ortalığı ayağa kaldıracaktır. Sen bunu nasıl, bu yani Türkiye'nin aslında burada bir dedektif yapı bu mekanizmayı Washington'daki büyükelçi aracılığıyla çözmesi lazım. Eğer çözerse bu kilit çözülecek. Ha, bana şahsi fikrimi sorarsan bu anlamsız karar çok kısa süre içinde ortadan kaldırılacak.
Aynen.
Çünkü şu bir kere özlü kabahatinden büyük şeydi. Hani Türk vatandaşları başka ülkelerden alabilir. Ya şimdi biz burada yaşıyoruz değil mi? Herkes burada yaşıyor ve yani buradan kalkıp Romanya'ya mı gidecekler insanlar?
Evet.
Efendim ne bileyim Yunanistan'a mı gidecek? Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar için çok acil gidilmesi gereken durumlar olabilir. İnsani durumlar olabilir. Bizim de duygusal olmamız lazım. Amerika'nın da duygusal olmaması lazım. Ama Türkiye'nin de geri adım atmaması gereken milli durum, milli menfaatle ilgili durum varsa da orada durmak durumda Türkiye.
Peki son olarak Metehan, tabii şimdi biz güven bunalımından söz ederken bu vizenin çok ötesinde olduğunu da kabul etmek lazım herhalde. İşte darbe girişimi, işte Fethullah Gülen'in iademesi meselesi, işte PYD'ye, YPG'ye silah verilmesi, ısrarla o politikada hiçbir değişikliği yok tabii Trump yönetiminin. Reza evet. Zarrab davası, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan. Yani evet. Şimdi o kadar çok da başlık var ki böyle bir anda bir Arap saçına dönmüş vaziyette. Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması tartışmaları bile yapıldı son bir sene içerisinde. Şimdi bir yandan da bu sadece hani geri adım atılacak bir vize meselesi olmadan da ötesinde gibi bir görünüm yok mu ortada? Bunları nasıl halledecek iki ülke? Zor bir soru oldu biliyorum.
Daha önce de aslında çok öyle böyle aşılması imkansız problemlerle karşılaşıldı. Ya Türk askerlerinin başına çuval geçirildi Ceyda. Yani hatırlıyor musun? Korkunç bir şeydi.
Hatırlamaz mıyım?
Korkunç bir gündü o gün. Şimdi onu hatırlıyorum. Saratoga'dan galiba muavenet uçak gemisine füzeler fırlatıldı. Yanlışlıkla fırlattık dediler. Denizcilerimiz şehit oldu. Hatırlıyorsun o günleri. Evet. Yani öyle olaylar, tuhaf olaylar da yaşandı ki aslında Türk-Amerikan ilişkileri tarihinde. Tamiri neredeyse imkansızdı. Ne virajlardan dönüldü ama sonra. Felaket şeyler var. Sonra hatırlıyor musun? Rahmetli Bülent Ecevit'in bir fotoğrafı vardı Bill Clinton'la görüşmede.
Evet.
İşte yok elini önde birleştirdim. Yani bir de biz de çok duygusal baktık her olaylara. Her olaya. Ama ben yani dediğim gibi o örnekleri de düşünüyorum. Bugünkü aşılmaz gibi görülen örnekleri de düşünüyorum. Öyle sonra ortak menfaat paydalarında birleşiliyor ki bunlara bilerek hatırlamamış gibi yapılıyor iki taraf açısından.
Hı hı, hı.
Yani o zaman şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Yan yana koyduğumuz zaman her sene biri Birleşmiş Milletler olmak üzere, biri de resmi ziyaret olmak üzere Türkiye'den en az bu kadar krize rağmen en az iki ziyaret hiç aksadı mı? Hatırlıyor musun son 10-15
yıl? Yok tabii ki.
Hiç aksamadı. Düzenli olarak gidiliyor. Hı-hı. Kim, hangi hükümet olursa olsun.
Bir dönem randevu alınmakta zor olduğu tartışmaları vardı ama tabii hani.
Oluyor ama. Yani o bir iki ay sonra
Obama'dan kalmıyor. Evet.
Ha, Obama ama bir şekilde işler yoluna giriyor. Sonra Eylül'de bir araya geliniyor. Şu oluyor. NATO zirvesinde oluyor. Bir şey oluyor. Yani bu görüşme trafiği hiç aksamıyor. Normalde bu kadar problemde yüz yüze bile bakmaman gerekiyor yani. Ama öyle bir ortak menfaat paydası var ki çünkü başka yerlerde. Seni yürümen lazım. Ben sana bir şey daha ekleyeyim. Mesela Amerikan hazinesinden bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce geldi. Sonra bir uyarı yazısı daha gelmiş. Bazı Türk bankaları ile ilgili de işte bu IŞİD'in bazı işte isimleri Türk bankaları üzerinden para göndermeye çalışmış. Bunlara da dikkat edin falan diye. Banka yazmışlar bir ara. Yani o kadar aslında gerginlik araşılıyor ki perde arkasında ama süreç yürüyor.
Evet.
Türkiye bunu şiddetle reddetti. Şu oldu, bu oldu falan filan ama o bankalardan bilgiler gitmiş oraya. Ama yani ben dediğim gibi öyle krizlerden dönüyordu ki bu tip krizlere de şimdi baktığımız zaman imkansız gibi görülüyor. Ama ben uluslararası diplomasiden sen de bizden çok daha tecrübelisin bu konuda.
Estağfurullah.
Ne krizlerin karşılıklı böyle pragmatizm anlamında aşılabileceğini ben düşünüyorum. Ki bu da aşılacak gibi sanki.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz Metehan Demir'e. Türk-Amerikan ilişkilerini yıllardır takip ediyoruz. Yorumladığı değerli katkıların için teşekkürler Metehan Demir.
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
Evet, Eksen'in yine sonuna geldik. SCN'den Nobody Knows'la veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. All of this time I've been trying to resolve the pain. Every brain constant exposes and often strain. Maybe you find it a start and a stopping place. I follow my heart on this and feel the pain.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yerimaz'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.